Aşk ve Öbür Cinler, Gabriel Garcia Marquez, 1982 Nobel Edebiyat Ödülü, Can Sanat Yayınları 14. Basım, Ekim 2010, Türkçe'ye çeviren İnci Kut. Bu kitap 175 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 23 Eylül 2011. Okuyan Işıl Sırakaya. Yüzyıllık yalnızlığı, bin yılın en önemli kitaplarından biri sayılan Gabriel Garcia Marquez, büyülü gerçekçilik akımının en önemli yazarıdır. Mezar yazıtı ilk kazma darbesiyle parça parça yerinden fırlamış, bakır renginde canlı bir saç yığını mezardan dışarı taşmıştı. Ustabaşı, işçilerinin de yardımıyla bunları tümüyle dışarı çıkarmak istedi. Ama saçları ne kadar çok çekerlerse o kadar uzun ve gür görünüyorlardı. Sonunda hala bir kız çocuğunun kafasına yapışık son saç telleri de dışarı çıktı. Yere yayılan o harikulade saçlar 22 metre 11 santim uzunluğundaydı. Gabriel Garcia Marquez, yıllar önce tanık olduğu bu ürpertici olayın izini sürerek gizemli bir aşk öyküsü çıkarıyor ortaya. Bahtsız bir genç kızla bir rahibin olağan dışı aşklarının öyküsünü. Büyülü gerçekliğin büyük ustası, Aşk ve Öbür Cinler'de yaşama ve ölüme meydan okumakla kalmayan, aklın ve inancın sınırlarını da zorlayan bir aşk hikayesi sunuyor okurlarına. Gerçekle söylenenin ustalıkla harmanlandığı, benzersiz bir okuma. Gabriel Garcia Marquez 1928'de Aracataca'da doğdu. Kolombiya Ulusal Üniversitesi'nde başladığı hukuk ve gazetecilik öğrenimini yarım bıraktı. Öykü yazmaya 1940'ların sonlarında başladı. Yayımlanan ilk önemli eseri Yaprak Fırtınası'ydı. 1961'de yayınlanan Albay'a Mektup Yok adlı kitabını, Hanım Ana'nın Cenaze Töreni 1962 ve Şer Saati 1962 izledi. Garcia Marquez en tanınmış romanı Yüzyıllık Yalnızlığı 1967 Meksika'ya ilk gidişinde yazdı. Öykülerini İyi Kalpli Erendira 1972 adlı kitapta topladıktan sonra birbiri ardına Mavi Bir Köpeğin Gözleri 1972, Başkan Babamızın Sonbaharı 1975, Kırmızı Pazartesi 1981, Kolera Günlerinde Aşk 1985, Labirentindeki General 1989 kitaplarını yayınladı. Yazarın Türkiye'de de yayımlanan öteki yapıtları arasında Bir Kayıp Denizci, Şili'de Gizlice ve 12 Gezici Öykü sayılabilir. Gabriel Marquez 1982'de Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü. İnci Kut, lise öğrenimini Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Varşova Üniversitesi İspanyol Filolojisi bölümlerinden mezun oldu. Türkiye'deki İspanyolca öğrenimine katkıda bulunmak amacıyla bu alanda ilk kez İspanyol dili ve grameri üzerine sözlükler yayımladı. 1990'dan itibaren edebi çeviri alanına yönelerek başta Miguel Delibes, Gabriel Garcia Marquez, Isabel Allende, Mario Vargas Llosa ve José Mauro de Vasconcelos olmak üzere birçok İspanyol ve Güney Amerikalı yazarın roman ve öykülerini Türkçe'ye kazandırdı. Gözyaşlarına boğulmuş Carmen Balcells'e. Öyle görünüyor ki ölümden sonra insanın saçları bedeninin öteki yerlerinden çok daha az canlanıyor. Aquinoğlu Tommaso, Dirilen Bedenlerin Bütünlüğü Üzerine, Konu 80, Bölüm 5. Sunuş. 26 Ekim 1949, önemli haberlerle dolu bir gün değildi. Muhabir olarak ilk yazılarımı yazdığım günlük gazetenin yazı işleri müdürü olan Üstad Clement Manuel Zabala, o sabahki toplantıyı alışıldık birkaç öneriyle kapatmış, redaktörlerden hiçbirine belirli bir iş vermemişti. Birkaç dakika sonra telefondan eski Santa Clara Manastırı'nın mahzenindeki mezarların boşaltıldığı haberini alınca fazla bir umuda kapılmadan şu emri verdi bana. Oralarda bir dolaş bakalım, yazacak neler bulabileceksin. 100 yıl önce hastaneye dönüştürülmüş olan bu tarihi Clarice Manastırı, 1193-1253 yılları arasında yaşamış olan Azize Clara tarafından kurulmuş bir tarikattır. Yerinde 5 yıldızlı bir otel yapılmak üzere satılacaktı. Olağanüstü güzellikteki kilisesi, damının yer yer yıkılması nedeniyle neredeyse tümüyle açıkta kalmıştı. Ama mahzen kenarlarında 3 kuşaktan psikoposlar, başrahibeler ve daha başka ileri gelen kişiler hala gömülüydü. Atılacak ilk adım, bu mezarları boşaltıp kalıntıları çıkabilecek isteklisine teslim etmek, geri kalanları da ortak bir çukura gömmek olacaktı. Kullandıkları yöntemin ilkelliği beni şaşırtmıştı. İşçiler mezarların kapaklarını kazma ve çapayla kaldırıyorlar, daha kımıldatırken parçalanan çürümüş tabutları çıkarıp lime lime giysilerle soluk renkli saçlara karışmış bir toz yığını halindeki kemikleri ayırıyorlardı. Ölü ne kadar ünlüyse çalışma o kadar zor oluyordu. Çünkü değerli taşlarla altın ve gümüş takıları bulup çıkarabilmek için bedenlerin enkazını eşeleyip kalıntıları inceden inceye elemek gerekiyordu. Ustabaşı mezar yazıtlarındaki bilgileri bir okul defterine aktarıyor, kemikleri ayrı ayrı kümeler halinde düzenleyerek birbirlerine karıştırılmasın diye her birinin üzerine ölünün adı yazılı bir kağıt koyuyordu. Öyle ki tapınağa girdiğimde gördüğüm ilk şey, çatıdaki açıklıktan tüm şiddetiyle içeri giren o korkunç Ekim güneşi altında cayır cayır yanan ve bir kağıt parçasına kurşun kalemle yazılı adından başka bir kimliği bulunmayan sıra sıra kemik yığınları olmuştu. Aradan neredeyse yarım yüzyıl geçtikten sonra bile yılların yıkıcı adımlarla geçip gitmesinin bu korkunç göstergesinin bende uyandırdığı şaşkınlığı hala duyarım içimde. Orada pek çoklarının arasında Perulu bir kral naibiyle gizli sevgilisi, o yörenin piskoposu Don Toribio de Caceres Virtudes, manastırın aralarında rahibe Josefa Miranda'nın da bulunduğu pek çok baş rahibesi ve ömrünün yarısını tavan kaplamaları yapımına adamış olan sanatçı Don Cristobal de Eraso da bulunuyordu. İkinci Casalduero markisi Don Ignacio de Alfaro Duenas'ın yazısını taşıyan kapalı bir mezar vardı ama açtıklarında boş ve kullanılmamış olduğunu görmüşlerdi. Buna karşılık eşi Marquis Olalla de Mendoza'nın kalıntıları kendi yazıtını taşıyan bitişik mezardaydı. Ustabaşı bunu hiç önemsememişti. Soylu bir kreolun, Latin Amerika ülkelerinde Avrupa kökenli olanlara verilen ad, kendi mezarını hazırlatmış olmasında ama sonra onu başka bir mezara defnetmelerinde şaşılacak bir şey yoktu. Ama mihrabın duvarında İsa'nın yanındaki üçüncü oyuktaydı asıl büyük haber. Mezar yazıtı ilk kazma darbesiyle parça parça yerinden fırlamış, yoğun bakır renginde canlı bir saç yığını mezardan dışarı taşmıştı. Ustabaşı işçilerinin de yardımıyla bunları tümüyle dışarı çıkarmak istedi. Ama saçları ne kadar çok çekerlerse o kadar uzun ve gür görünüyorlardı. Sonunda hala bir kız çocuğunun kafatasına yapışık son saç telleri de dışarı çıktı. Oyukta oraya buraya dağılmış birkaç küçük kemik parçasından başka bir şey kalmamıştı. Güherçileden delik deşik olmuş mezar taşında ise soyadı bulunmayan bir at okunabiliyordu yalnızca. Sierva Maria de Todos Los Angeles. Yere yayılan o harikulade saçlar 22 metre 11 santim uzunluğundaydı. Ustabaşı en ufak bir şaşkınlığa kapılmadan insan saçının ölümden sonra da ayda 1 santim uzadığını anlattı bana. 22 metrede 200 yıllık bir süre için iyi bir ortalama gibi görünmüştü ona. Oysa bana hiç de bu kadar olağan gelmemişti bu olay. Çünkü çocukluğumda büyük annem saçları arkasında bir gelin duvağı gibi yerlerde sürünen ve bir köpek ısırması sonucu kuduzdan ölmüş, gerçekleştirdiği pek çok mucize nedeniyle Karayip halkları arasında yüceltilen 12 yaşında küçük bir markizin efsanesini anlatırdı bana. İşte o mezarın onunki olabileceği düşüncesi gazeteye o gün yazdığım haberi ve bu kitabın kökenini oluşturdu. Gabriel Garcia Marquez, Cartagena de Indias, 1994. 1. Alnında beyaz bir lekesi olan kül rengi bir köpek, Aralık ayının ilk pazar günü, çarşının daracık yollarına dalarak kebapçıların masalarını devirip yerlilerin işporta tezgahlarıyla piyangocuların tentelerini alt üst etmiş, o arada yoluna çıkan 4 kişiyi de ısırmıştı. Bunlardan 3'ü zenci kölelerdi. 4.'sü ise yanında melez bir hizmetçiyle birlikte 12. yaş günü kutlaması için bir dizi çıngırak satın almaya giden Casal Duero markesinin tek kızı Sierra Maria de Todos Los Angeles idi. Onlara tacirler kapısının ötesine geçmemeleri tembihlenmişti. Ama Gine'den getirilen bir gemi dolusu kölenin satışa çıkarıldığı zenci limanındaki şamatanın çekiciliğine kapınan hizmetçi kız, kentin kenar mahallesi Getsemani'deki iner kalkar köprüye kadar uzanmaktan çekinmemişti. Cadiz Zenci şirketinin gemisi, yolda başlarına gelen açıklanamaz sayıdaki ölüm olayı nedeniyle bir haftadan beri telaşla beklenmekteydi. Olayı gizleme çabasıyla cesetleri hiç düşünmeden suya atmışlardı. Ama kabaran deniz onları yüzeye çıkarıp sürüklemiş, ertesi sabahta garip bir mor renk alarak şişip biçimsizleşmiş bir halde kumsala vurmuşlardı. Herhangi bir Afrika salgını patlak vermiş olabileceği korkusuyla gemi körfezin açıklarında demir atmıştı. Ta ki kokmaya yüz tutmuş konserve etlerden zehirlendikleri anlaşılana kadar. Köpeğin çarşıdan geçtiği saatte gemi yükünden hayatta kalmış olanları, içinde bulundukları son derece kötü sağlık durumu nedeniyle değer kaybetmiş olarak çoktan satmışlar, uğradıkları kaybı ise hepsine bedel tek bir parçanın satışıyla karşılamaya çalışıyorlardı. Katı ticari yağ yerine şeker kamışı melasına bulanmış bedeniyle 7 karış boyundaki bu Habeş kızı insanın aklını başından alacak inanılmaz güzellikte biriydi. İnce uzun burnu, yüz yuvarlak kafası, çekik gözleri, sapasağlam dişleri ve Romalı gladyatörlere özgü ürkek tavırları vardı. Onu ne çitle çevrili bir yere zincirlemişler, ne yaşını ne de sağlık durumunu duyurmuşlardı. Yalnızca güzelliği için satışa çıkarılmıştı. Valinin onun için hiçbir pazarlığa girmeden hem de nakit olarak ödediği bedel ağırlığınca altın olmuştu. Sahipsiz köpeklerin kedileri kovalar ya da sokaktaki hayvan leşleri için akbabalarla kapışırken birilerini ısırmaları günlük olaylardandı. Hele hele kalyon filosunun kalabalık Portobello panayırına gitmek üzere geçtiği bolluk günlerinde daha da olağandı bu. Aynı gün içinde 4 ya da 5 ısırma olayı. Hele Sierra Maria'nınki gibi sol ayağının bilek kemiğinde zorlukla fark edilen bir yara olursa kimsenin uykusunu kaçırmıyordu. Bu yüzden hizmetçi kız hiç telaşa kapılmadı. Küçük kızın ayağına limon ve kükürtle kendisi bir tedavi uygulayıp etekliğindeki kan lekelerini yıkadı ve artık hiç kimse onun 12 yaş eğlencesinden başka bir şey düşünmez oldu. Kızın annesi ve Casal Duero markesinin ünvansız eşi olan Bernarda Cabrera o sabah erkenden müthiş etkili bir müsil almıştı. Bir bardak pembe şekerin içinde 7 antimon tanesi. Göstermelik aristokrasi denilen sınıftan azgın bir melezdi Bernarda. Baştan çıkarıcı, yırtıcı, sefaat düşkünü ve bütün bir kışlayı doğrayacak kadar istek doluydu. Ama fermante olmuş, bala ve kakao tabletlerine olan aşırı düşkünlüğü nedeniyle birkaç yıl içinde silinip gitmişti. Çingene karası gözlerinin feri kaçmış, zekası körelmişti. Abdestini kanlı ediyor, durmadan safra çıkarıyordu. Bir zamanlar deniz kızını andıran bedeni şişip, 3 günlük bir ölününki gibi bakır rengini almıştı. Dahası öyle pis kokulu ve gürültülü gazlar salıyordu ki çoban köpeklerini bile ürkütüyordu. Binde bir yatak odasından dışarı çıkacak olsa ya çırılçıplak dolaşıyor ya da çıplak tenine giydiği ipekli bir entari üzerinde hiçbir şey olmadığı zamankinden daha çıplak gösteriyordu onu. Sierra Maria ile birlikte çarşıya gitmiş olan hizmetçi kız geri döndüğünde Bernarda 7 kez büyük abdeste çıkmıştı. Hizmetçi köpek ısırmasından hiç söz etmedi ona. Buna karşılık o köle kızın satışı yüzünden limanda kopan patırtıyı anlattı. Dedikleri kadar güzelse Habeş olabilir dedi Bernarda. Ama sabah melekesi de olsa birinin çıkıp da onu ağırlığınca altına satın alabileceğine ihtimal vermedi. Herhalde ağır altın para demek istediler dedi. Hayır diye açıkladılar. Zenci kızın ağırlığınca altın. 7 karış boyunda bir köle kız. 120 libreden aşağı gelmez dedi Bernarda. 120 altın lira edecek ne zenci kadın vardır ne de beyaz. Meğer ki elmas sıçıyor olsun. Köle ticaretinde hiç kimse onun kadar iş bilir olmamıştı. Vali o Habeş kızı satın aldıysa bunun mutfağında hizmet gördürmek gibi temiz bir amaç uğruna olmaması gerektiğini biliyordu. Tam bunları düşünürken ilk flauta sesleri ve şenlik fişeklerinin patırtısı geldi kulağına. Hemen arkasından da kafese kapatılmış olan çoban köpeklerinin gürültüsü duyuldu. Ne olup bittiğini görmek için portakal bahçesine çıktı. İkinci Casal Duero markisi ve Darien Bey'i olan Don Ignacio de Alfro Duenes de öğle uykusu için bahçedeki iki portakal ağacının arasına asılı hamağından duymuştu müziği. Somurtkan ve iç karartıcı bir adamdı. İnançsızdı. Uyurken kanını emen yarasalar yüzünden beyaz zambaklığında solgun bir telim vardı. Evin içindeyken bedevi harmanisi ve kimsesiz görünümünü büsbütün arttıran bir Toledo takkesi giyerdi. Karısını anadan doğma haliyle görünce ondan önce davranıp sordu. Bu müzik de neyin nesi? Bilmem ki dedi kadın, bugün günlerden ne? Marki ne gün olduğunu bilmiyordu. Karısına bu soruyu sorabildiğine göre kendisi gerçekten çok huzursuz hissetmiş, karısı da acı alayla herhangi bir söz söylemeden ona yanıt verebildiğine göre safrasından adam akıllı rahatlamış olsa gerekti. Marki şaşkınlıkla hamağına oturmuştu ki patlamalar yeniden duyuldu. Hay Allah diye bağırdı. Acaba bugün günlerden ne? Oturdukları ev Divina Pastora Kadınlar Tımarhanesi'ne bitişikti. Müziğin ve fişeklerin sesinden heyecana kapılan hastalar, portakal bahçesine bakan terasın kenarından sarkmışlar, her biri patlayışı alkışlarla kutluyorlardı. Marki bağıra bağıra şenliğin nerede olduğunu sordu. Onlar da Marki'yi meraktan kurtardılar. O gün Piskopos Aziz Ambrosius'un günü olan 7 Aralık'tı ve Sierva Maria'nın onuruna çalınan müzikle patlatılan fişeklerin sesi kölelerin avlusundan geliyordu. Marki elini alnına vurdu. Öyle ya dedi, kaç yaşını bitiriyor? 12'sini diye yanıtladı Bernarda. Yalnızca 12 mi diye sordu Marki ve yeniden hamağına uzandı. Hayat ne kadar yavaş geçiyor. Ev, yüzyılın başlarına kadar kentin övünç kaynağı olmuştu. Artık yıkıntı halinde ve kasvetli olan bu ev, bomboş büyük alanlar ve yerlerinden kaldırılmış pek çok eşya nedeniyle taşınma halindeymiş gibi görünüyordu. Salonların zemindeki mermer karolarla tavanlarındaki bazı sallantılı avizeler olduğu gibi duruyordu. Hala kullanılan odalar, örme taş duvarların kalınlığından ve uzun yıllar kapalı kalmaktan, özellikle de çatlaklardan ıslık çalarak içeri sızan aralık rüzgarları yüzünden her zaman serindi. Hareketsizliğin ve karanlığın sıkıcı havası sinmişti her yana. Birinci Marki'nin derebeylik deptebesinden geriye kalan tek şey, geceleri evi bekleyen 5 çoban köpeğiydi. Kölelerin Sierra ve Maria'nın yaş gününü kutladıkları gürültülü avlusu, birinci Marki zamanında kent içinde kent gibiydi. İkinci Marki mirası devraldıktan sonra da öyle olmayı sürdürmüştü. Ama yalnızca Bernarda'nın Mahates'teki şeker kamışı cenderesinin başından beceriyle yönettiği kaçak köle ve un ticareti devam ettiği sürece bütün o ihtişam artık geçmişte kalmıştı. Bernarda doymak bilmez kötü alışkanlıkları nedeniyle tükenmiş, avluda da o zenginliğin son kalıntılarının da yiyip bitirildiği, damları yabani palmiye kaplı 2 tahta barakadan başka bir şey kalmamıştı. Ölümünden bir gün öncesine kadar evi demir yumrukla yöneten sadık zenci kadın Dominga de Alviento, o iki dünya arasındaki bağlantıyı oluşturuyordu. İnce uzun kemik yapısı, neredeyse keskin görüşlü denebilecek zekasıyla, Sierra ve Maria'yı büyüten de o olmuştu. Kendi Yoruba inancından vazgeçmeden, Yoruba inancı, Afrika'da Nijerya'nın güneybatı kesiminde ve ayrıca dağınık gruplar halinde Benin ile Togo'nun kuzeyinde yaşayan bir halk. İnancından vazgeçmeden Katolik dinini kabul etmişti. Hiçbir düzenle uyuma bağlı olmaksızın her ikisinin de gereklerini yerine getiriyordu. Dediğine göre ruhu tam bir huzur içindeydi. Çünkü birinde eksik olanı öbüründe buluyordu. Ayrıca Marki ile karısı arasında arabulucuk etme yetkisine sahip tek kişiydi ve ikisi de ondan hoşnuttu. Köleleri evin boş odalarında oğlancılık illetine dalmış olarak ya da birbirlerinin karılarıyla yakaladığında süpürgeyle kovalayabilen de bir tek oydu. Ama o öldüğünden beri öğle sıcağında barakalardan kaçıp işçilerin kumanya tencerelerinden pilav aşırarak ya da koridorların serinliğinde makuko ve tarabilla oynayarak orada burada yerlere seriliyorlardı. Hiç kimsenin özgür olmadığı bu baskı dolu dünyada bir tek Sierra Maria özgürdü. Ama yalnızca o ve yalnızca orada. Bu yüzden de yaş günü kutlaması orada yapılıyordu. Onun gerçek yuvasında ve gerçek ailesiyle birlikte. Evin kendi kölelerinin ve öteki seçkin evlerden gelip eğlenceye olabildiğince katkıda bulunan öteki kölelerin toplandıkları bu yerde ve onca müziğin arasında böylesine hüzünlü bir kutlama akıl alır şey değildi. Yalnızca kız neler yapabileceğini gösteriyordu. Afrika kökenlilerden daha büyük bir incelik ve canlılıkla dans ediyor, türlü Afrika dillerinde kendi sesinden başka seslerle ya da kuşları ve hayvanları bile şaşırtacak kuş ve hayvan sesleriyle şarkı söylüyordu. Domingo de Adviento'nun emrine uyarak en genç köle kızlar onun yüzünü kömür karasıyla boyayarak vaftiz göğüslüğünün üzerine ermiş kolyeleri takmışlar. O güne kadar hiç kesmedikleri ve her gün yeniden örerek başına kat kat doladıkları örgüleri olmasa yürümesini engelleyecek saçlarını tarıyorlardı. Sierra Maria birbirine karşıt güçlerin birleştiği bir kavşakta serpilmeye başlıyordu. Annesinden çok az şey almıştı. Oysa babasının sıska bedeni, şifa bulmaz sıkılganlığı, solgun teni, kederli mavi gözleri ve ışıltılı saçlarının saf bakır rengi onda da vardı. Hali tavrı öylesine bir gizlilik içindeydi ki, gözde görülmez bir varlıktı sanki. Bu kadar garip olmasından korkuya kapılan annesi, evin loşluğu içinde nerede olduğunu kaybetmemek için giysisinin kol ağzına bir çıngırak asmıştı. Kutlamadan iki gün sonra ve neredeyse bir dikkatsizlik sonucu olarak hizmetçi kız Sierra ve Maria'yı bir köpeğin ısırdığını Bernarda'ya anlattı. Bernarda yatmadan önce mis kokulu sabunlarla 6. kez banyosunu yaparken bu olayı düşündü. Ama yatak odasına döndüğünde unutmuştu bile. Ertesi geceye kadar da bir daha hatırlamadı. Çünkü çoban köpekleri şafak sökene kadar hiç durmadan havlamışlar, o da kuduz olmalarından korkmuştu. Bunun üzerine eline küçük bir şamdan alarak avludaki barakalara kadar gidip Sierra ve Maria'yı Domingo de Adviento'dan kalma palmiye yapraklarından örülü hamağında uyur buldu. Hizmetçi kız ısırığın neresinde olduğunu söylemediği için kızın gömleğini kaldırıp tıpkı bir aslan kuyruğu gibi bedenine sarılı olan saç örgüsünü elindeki ışıkla izleyerek her yanını karış karış inceledi. Sonunda ısırığı bulmuştu. Sol ayak bileğinin çıkıntısında üzeri çoktan kabuk bağlamış bir çizikle topukta belli belirsiz görünen birkaç sıyrık vardı. Kentin tarihinde kuduz olayları ne azdı ne de önemsiz. Bunlardan en fazla patırtı koparanı, hali tavrı tıpkı insanlara benzeyen terbiyeli küçük maymunuyla birlikte yollarda dolaşan bir gezgin ip cambazınınki olmuştu. Hayvan, İngilizlerin deniz kuşatması sırasında kuduzu kapmış, sahibini yüzünden ısırarak yakınlardaki tepelere kaçmıştı. Annelerin çocuklarını korkutmak için uzun yıllar sonra bile hala manilerle şarkısını söyleyip durdukları gibi zavallı ip cambazını korkunç sahneleri arasında sopa darbeleriyle öldürmüşlerdi. Aradan iki hafta geçmeden çılgına dönmüş bir makak sürüsü günün ortasında dağlardan aşağı inmişti. Domuz ahırlarında ve kümeslerde büyük zarara yol açmışlar, İngiliz filosunun yenilgiye uğratılmasını kutlamak için okunan şükran ilahisi sırasında uluya uluya katedrale dalıp ağızlarından burunlarından kanlı köpükler saçarak boğulup gitmişlerdi. Yine de en korkunç facialar tarihe geçmiyordu. Çünkü bunlara ısırılanların, zenci kölelerin toplantılarında Afrika büyüleriyle iyileştirilmek üzere ortadan yok edildiği zenci halkın arasında rastlanıyordu. İbret alınacak onca olaya rağmen, çaresi olmayan ilk belirtileri kendini göstermedikçe, kuduza da, kuluçka dönemi yavaş yavaş geçen öteki hastalıklara da ne beyazlar aldırıyorlardı, ne zenciler ne de yerliler. Bernardo Cabrera da aynı ölçüde uygun davrandı. Kölelerin dedikodularının Hristiyanlarınkinden daha çabuk ve daha uzaklara yayıldığına, basit bir köpek ısırmasının bile ailenin onurunu zedeleyebileceğine inanıyordu. Bu düşüncelerinden öylesine emindi ki sorundan kocasına söz etmedi bile. Dahası hizmetçi kızın pazara tek başına gidip kuduzdan öldüğünün anlaşılabilmesi için bir badem ağacına asılmış olan bir köpek leşini gördüğü ertesi pazar gününe kadar olayı bir daha aklına getirmedi. Hizmetçinin Sierra ve Maria'yı ısıran köpeğin alnındaki beyaz lekeyi ve kül rengi tüylerini tanıması için şöyle bir bakması yetmişti. Yine de Bernarda kendisine anlatıldığında kaygılanmadı. Ne gerek vardı ki? Yara kurumuştu, sıyrıkların da izi bile kalmamıştı. Birinci ayrımın sonu, sayfa 24.